Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, bir hafta aradan sonra Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz sevgili dinleyenler. Tabii biz bu mutluluğu yaşarken aslında bir taraftan da kalplerimizde bir hüzün var. Yüreklerimiz biraz burkulmuş bir vaziyette. Zira ülkemizin son zamanlarda yaşamış olduğu afetlerle karşı karşıya kalması gerçekten bizleri çok üzdü. Bu vesileyle programımızın bu dakikalarında, ilk başlarında sevgili dinleyenler, hem bu konuya yönelik fikirlerimizi, düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak isterim. Hem de bu vesileyle bu felaketlerde, bu afetlerde rahmetli olan, vefat eden kardeşlerimize, efendim Müslümanlara Cenab-ı Hak'tan rahmet dileklerimi belirtmek isterim sevgili dinleyenler. Kıymetli dinleyenlerimiz, tarih boyunca insanlığın karşılaşmış olduğu bu ve benzeri felaketler, afetler her zaman ola gelmiştir malumunuz olduğu üzere. Rabbimizden hiçbir şey bağımsız bir vaziyette hareket etmediğine göre ve böyle inanmamız gerektiğine göre bu ve benzeri felaketlerin, felaket olarak ifade edilen hadiselerin, beşer planında felaket olarak ifade edilen bu hadiselerin, yangınların, depremlerin, efendim sel hadiselerinin, bu ve benzeri hadiselerin bu hadiselere bir Müslümanca bakış açısı da ortaya koymak gerekiyor. Zira hiçbir hadise sevgili dinleyenler durup dururken kendiliğinden meydana gelmez. Bunun hem maddi sebepleri var, hem manevi sebepleri vardır. Ve insanın, daha doğrusu insanoğlunun yapmış olduğu davranışlar, ortaya koymuş olduğu tavırlar bu ve benzeri durumları celbeder. Onun için biz daha çok bu konulara biraz hikmet penceresinden, biraz manevi pencereden bakılması gerektiğini düşünüyoruz doğrusu sevgili dinleyenler. İşte geçtiğimiz haftalarda 15-20 gün devam eden Akdeniz'deki birçok ilde devam eden yangın hadiseleri. Tabii ki yangın hadiseleri gerçekten çok ürkütücü, çok korkutucu ve insana zarar verdiği kadar tabiata, ağaçlara, ormana ve ormanda yaşayan birçok canlıya da aynı şekilde zarar veriyor ve üzüntü verici hadiseler ortaya çıkıyor. Öte yandan yine Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi ve o sel felaketinde vefat eden insanlar, evleri yıkılan insanlar, bağları, bahçeleri selin altında kalan insanlar ve dolayısıyla çok üzüntü verici bir hadise yaşanmış oldu. Tabii insan ilişkisi olarak bir aynı ülkede yaşayan, aynı şehirde yaşayan, aynı mahallede yaşayan insanlar olarak etrafımızdaki insanlara bu tür hadiseler karşısında kayıtsız kalmama adına elimizden ne geliyorsa onları yapmakla sorumluyuz. Yardım yapılması gerekiyorsa onu yapmakla sorumluyuz. Orada bulunulması gerekiyorsa, bizatihi orada yardım faaliyetlerine katılması gerekiyorsa tabii ki katılmak zorundayız. Zira Akdeniz'deki yangınla alakalı birçok insanımız da oraya gitti ve oradaki o yangın söndürme faaliyetlerine yardımda bulundu, katılmış oldu. Elbette ki hamdolsun bizim devletimiz köklü bir geleneği olan, geçmişi olan büyük bir devlettir, güçlü bir devlettir. Hem kendi ülkesindeki insanlara bu manada yardımı esirgemez ve yapar, yapmıştır şimdiye kadar. Hem de bölgemizdeki ülkelerde bu ve benzeri çıkan hadiselere karşı da devletimiz hiçbir zaman kayıtsız kalmamıştır. Bunu bizatihi görüyoruz, müşahede ediyoruz. Ancak benim sizlerin dikkatinizi çekmek istediğim bir başka nokta bu konularla alakalı sevgili dinleyenler. Afetlerin insanımızın bizlerin başına gelmesi ya da diyelim bir yangınla, bir depremle, efendim bir sel felaketiyle karşılaşılması ya da bir salgın hastalıkla, topyekün bir salgın hastalıkla muhatap olunması zahiri sebeplerle izah edilmemesi gereken konular. Zahiri sebepleri yaratan da Rabbimiz. Efendim, o virüsü, gerek üretilmiş virüs olsun, gerekse doğal olarak çoğalmış bir virüs olsun, onu da yaratan Rabbimiz. Yani sevgili dinleyenler, hastalığı da yaratan Rabbimiz, salgını da yaratan Rabbimiz, sel felaketine sebep olacak olan yağmurları da yaratan Rabbimiz. Bunları böyle iman etmek gerekiyor. Fakat biz Müslüman olarak, iman etmiş insanlar olarak, başımıza bir musibetin gelmesinden sonra acaba nerelerde hatalar yaptık da, yanlışlar yaptık da Cenab-ı Hak bizi bu şekilde bir imtihanla karşı karşıya bıraktı? Belki de diğer taraftan böyle bir musibetle karşılaşmamız belki daha farklı büyük musibetlerin önüne geçmiş olacak, onu da bilemiyoruz. O yüzden başımıza bir bela ve musibet geldiği zaman aslında ilk yapılması gereken şeylerden bir tanesi tevbeye ve istiğfara sarılmak, Cenab-ı Hakk'a ilticada bulunmak. Rabbimizin merhametine, Rabbimizin azametine sığınabilmek, sığınmak ve hani kahrın da hoş, lütfun da hoş gibi bir ifade var ya, yani elbette ki biz o kahrı kaldırabilecek bir güçte değiliz şüphesiz. Ancak Rabbimizin bizi muhatap etmiş olduğu, gerek musibet anlamında, gerekse imtihan etme anlamında muhatap etmiş olduğu bu ve benzeri hadiseler karşısında yine ona sığınabilme şuurunda olmak durumundayız. Ancak baktığımızda bugün genel manada insanlar maalesef bu tür hadiselerle karşılaştıkları zaman hadiselerin kaynağını araştırma yerine neden bu şekilde oldu, bu işin manevi sebepleri nedir sorusunu sormaktan ziyade daha çok böyle Allah muhafaza neden böyle bir hadise başımıza geldi, niye böyle oldu, daha çok böyle isyan hatırlatan ifadeleri duyuyoruz, görmüş oluyoruz. Bu şekilde olabilir belki. İnsanların düşünce yapılarını, insanların anlayışlarını belki topyekun değiştirmek çok zor. Ancak iman ehli insanların, Müslüman olan insanların, inanmış olan insanların bakış açısı bunlardan farklı olmak zorunda sevgili kitap dostları, kıymetli dinleyenlerimiz. Onun için bu tür durumlarda daha çok ibadete, daha çok tövbeye, istiğfara, daha çok kendimize bakmaya, acaba nerelerde yanlış yapıyoruz, daha çok yanlışları düzeltme noktasında emri bil marufu, nehyanil münkeri yapmaya azami derecede gayret göstermek zorundayız. Önce kendimize bunu hatırlatarak sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlar. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu şekilde bir girizgahtan sonra şimdi asıl mevzumuza geçelim ve sizler için hazırlamış olduğumuz güzel kitapları aktarmaya, anlatmaya, paylaşmaya çalışalım. Aşina Kitaplık'tan yeni bir kitap çıktı. Bir şiir kitabı. Kıymetli dostumuz, değerli kardeşimiz Halit Yasir Özoğlu'nun kaleminden Aşkın Alın Teri ismini taşıyor sevgili dostlar. Halit Yasir Bey'i Genç Dergisi'nin sayfalarından hatırlayacaksınız kıymetli dinleyenlerimiz. Halit Bey gerçekten gönül ehli bir kardeşimiz ve bu gönül ehli olmasını da şiirlere yansıtmış. Şöyle ince sayılabilecek 70 sayfadan oluşan farklı zaman dilimlerinde kaleme almış olduğu şiirlerini bir araya getirmiş ve dostlarıyla paylaşmış. Hakikaten güçlü bir dili olduğunu, sağlam bir altyapısının olduğunu şiir adına şiirleri okuduğunuzda vurguları, işlediği konular, işleyiş tarzı, seçtiği kelimeler ve size hissettirmiş olduklarıyla gerçekten bir solukta okunabilecek olan şiirlerden oluşuyor. Tabii yaşamış olduğumuz dönemde maalesef öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki şiir okuma, şiir yazma gitgide azalıyor, azaldığını görüyoruz. Zira insanları daha böyle mekanik hale getiren hadiseler, telefonlar, internetler vesaire, bunlar sevgili dinleyenler duygu dünyamızı körelten unsurlar olmasından dolayı insanlar düşünmeye fırsat bulamıyorlar. Düşünmeye, tefekkür etmeye, hadiseleri yorumlamaya, üzülmeye ya da sevinmeye öyle bir hale geldik ki hayatın o kadar hızlı akışı içerisinde, o kadar böyle keşmekeşi içerisinde ne üzüntülerimizi gerçek manada üzüntü olarak yaşayabiliyoruz, ne de sevinçlerimizi şöyle enine boyuna sevinç olarak yaşayabiliyoruz. Maalesef böyle bir zaman diliminde. Onun için bunun bir yansıması olarak sevgili dinleyenler, şiir yazma ve şiir okuma herhalde oranları da azaldı diye böyle kötü bir tablo çizmek istemem ama böyle bir hissiyatımı da sizlerle paylaşmış olalım. Kır ki kanatlarımı sende kalabileyim. Ufku yasakladığın bir çocuk gözlerindir. Hani yağmur, hani kar, hani çiğ, ne bileyim. Gölgesi gölgeliğin, dizleri düş yerindir. Aşkın alın teri başlığı ile bir kıta kitabının arka sayfasını almış Halit Yasir Özoğlu. Birkaç tane şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dinleyenler. Tabii o şiirleri paylaşmadan önce Halit Bey'in kitabına ön söz yerine kaleme almış olduğu birkaç satırı da size takdim edeyim istiyorum. İlk şiirimi ortaokul 3. sınıfta yazdım diyebilirim diyor yazarımız. Kendisi de kuvvetli bir şair olan babamdan ve onun beğendiği şairlerden, şiirlerden etkilenerek ölçülü ve kafiyeli şiirler yazmayı tercih ettim. Şairlik, şiir yazmak, yazabilmek direkt Allah vergisi bir kabiliyet. Evvela yaratıcımız tarafından bu yetenekle donatılmış olmamız gerekiyor. Şairlik sonradan elde edilebilecek bir kazanım değil diyor yazarımız. Elbette ki öyle, ancak bu kazanımı, bu kabiliyeti, bu istidadı beslemek gerekiyor. Nasıl besleyeceğiz? Şiir okuyarak, şairleri tanıyarak, şiir dinleyerek ve o duygu dünyamızın farklı şeylerle bulanmasına, karmaşık bir hale gelmesine müsaade etmemek gerekiyor. Nice edebiyat fakültelerini hatta dereceyle bitirenler vardır ki eğitim hayatlarında sayısız yazı, şiir ve her türlü edebi ürünün uzun tahlilleriyle meşgul olurlar da iki mısrayı alt alta getirip bir beyitten oluşan küçük bir şiir bile yazamazlar. Bu da bir kabiliyet olduğunu ifade ediyor. Evet, başta diyor teşvik ve yönlendirmede büyük pay sahibi olan Profesör Doktor Mehmet Lütfi Arslan ve Süleyman Ragıp Yazıcılar Beyler olmak üzere kapağından editörlüğüne, kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm dostlarıma teşekkürü bir borç bilirim diye bu yazının ön söz yazısını da bu şekilde bitirmiş oluyor Halit Yasir Özoğlu kardeşimiz sevgili dinleyenler. Evet, içinden birkaç şiiri sizlerle paylaşarak programımızın birinci bölümünü bitirelim inşallah. Yavaş yavaş zaten sonuna da gelmiş oluyoruz sevgili dinleyenler. Islıklar diye bir şiiri var burada. Aynalar her bakış eriyişimdir. Kırılır semada ruhumun aksi. Kendimi bir gülün köküne versem, deşeler kalbimi yine dikenler. Bir ölü yıkanır her gün, her sabah, aşkını yüzüme çalışlarımda. Bu berrak akşamın koyuluğudur, alnımı son defa yalayan güneş. Böyle beyitler halinde yazmış bu şiiri. Biraz daha böyle kafiyeli bir şiirle devam edelim. İstiyorum başlığıyla yazdığı 1996 yılında kaleme almış olduğu şu şiir. Bu bakış yüreğimi içimdeki figana, divane sokaklarda sürmek istiyorum. Bu akşam yüreğimi içimdeki figana, divane sokaklarda sürmek istiyorum. Bulursam bir köşede sıcacık bir yorgana, üşüyen öksüzlüğü bürümek istiyorum. Saçlarımda yürüyor rüzgarın çarıkları, batıyor gözlerime sükutun kırıkları. Yalnızlığı öldürür şiir hıçkırıkları, ağladığım yollara yürümek istiyorum. Anne gel, gözlerime siyah bir perde ger de, ağlasın yalnızlığım yorulduğum seherde. Koştuğum sokaklarda durup daldığım yerde, tazelik hayalinde çürümek istiyorum. Bir de Muhasebe isimli bir kitap, efendim şiiri var yazarımızın. Onu da takdim edelim. Sonrasında programımıza kısa bir ara verelim sevgili dinleyenler. Ne dolanıp durursun Mecnun'un diyarında, aşk-ı Leyla ne gerek yürek dağlaman için? Yetmez mi onca günah şu ömür zararında, ki kendini kıbleye sıkı bağlaman için? Unu, suyu, masiva, gaflet yüklü hamurun, gel teslim et kalbini coşup çağlaman için. Bırak koşuşturmayı peşi sıra yağmurun, kaybettiğin zamanlar yeter ağlaman için. Bunu da 16 Mart 2003 yılında Adana'da yazmış şairimiz Halit Yasir Özoğul. Biz de kendisine hem bu şiirlerden dolayı hem de böyle bir kitabı bizlere sunduğundan dolayı teşekkür ediyoruz sevgili dinleyenler. Kısa bir araya gidelim, aranın ardından güzel kitaplarımız var. Bizden ayrılmayın efendim. Şimdi kısa bir ara. Sevgili dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kısa bir aradan sonra Kitap Dünyası programına kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Sevgili dinleyenler, geçtiğimiz aylarda, daha doğrusu geçtiğimiz yıl diyelim, geçtiğimiz yılın zannedersem Temmuz ayında Ayasofya'nın açılmasına birkaç gün kala, çok tabii yine bizi üzen, yüreğimizi burkan bir büyüğümüzün, bir abimizin vefat haberini almıştık. Ani bir vefattı ve ani vefatlar ve özellikle genç vefatlar gerçekten insanı derinden etkiliyor sevgili dinleyenler. Hani ölümün de sıralısı derler ya, onun için genç vefatlar insanı üzüntüye boğuyor ve özellikle hayatındayken güzel hizmetler yapan, güzel faaliyetlerde bulunan insanların vefatı da bu cümleden derinden etkiliyor. Asım Gültekin abimizi rahmetle anıyoruz. Gerçekten hayatında yaşamış olduğu o genç hayatının içerisine çok güzel hizmetler, kültürel faaliyetler, insana dokunan faaliyetler sığdırdı. Ama takdiri ilahi, kader çizgisi onu 45 yaşında rahmeti rahmana tevdi etmiş olduk. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında bir yıldan fazla bir zaman geçti Asım Gültekin'in vefatından sevgili dinleyenler. Yine Aşina Kitap, Asım Gültekin'e vefa mahiyetinde Uçtun Yine Deli Gönül ismiyle bir kitap yayınladı. Asım Gültekin'in arkasından onu tanıyanlar, onunla teşriki mesaisi olanlar, onu sevenler, öğrencileri, arkadaşları, dostları Asım Gültekin Bey'in arkasından duygularını kaleme aldılar ve Aşina Kitap'ta 240 sayfadan oluşan bir kitabı yayınlamış oldu. Esat Mücahit Eskimez kardeşimiz de bir vefa kitabı başlığıyla küçük bir yazı kaleme almış bu kitapla ilgili. Onu takdim edelim ve biz de Asım abimizi rahmetle tekrar fatihalarla yad edelim. Asım Gültekin'i Hakk'a uğurlamamızın üzerinden 9 ay geçti. Tabii bu kitabın yazının yazıldığı zamanı kastediyor. Şair bizden çok daha evvel her ölüm erken ölümdür demişti. Fakat daha o günün akşamında gördük ki bu ve daha henüz gördük ki bu vedaya henüz hiç kimse hazır değilmiş. Asım abinin ardından gelen binlerce şahitlik bizim onun toplum üzerindeki etkisinden de ancak bizdeki tezahürü kadar farkında olduğumuzu her birimize ayrı ayrı gösterdi. Evet, Okur Dergisi'nin kuruluşundan itibaren yayın danışmanlığını üstlenen Asım Gültekin, hiç bitmeyen koşuşturmacası arasında üretkenliğinden de taviz vermeyenlerdendi. Bu üretkenliği de tabii olarak en çok dergiler vesilesiyle görebiliyorduk. Hem kuruluşunda bulunduğu hem de yıllar boyu yayın kurulunda yer aldığı Genç Dergisi'ndeki yazıları, vefatının ardından kendisinin aziz hatırasına ithafla Aşina Kitap'tan şu güzel başlıklar çıktı. Uçtu yine deli gönül. Uçtun yine deli gönül. Kitabın ilk bölümünde Asım Gültekin'in dergide yayımlanmış yazılarından seçmeler var. Bu metinlerde müellif bazen öfkeleniyor, bazen hatırlatıyor, bazen de beyaz haberler veriyor ki Asım Gültekin'in Genç Dergisi'nin kuruluşunda, yayın kurulunda olması ve bu başlıklarla zaman zaman dergide yazılar yazdığını da biliyoruz. Edebi değerinin yanı sıra bir dönem şahitliği olarak da bu yazıları okumak mümkün. İkinci bölüm ise onun hakkında dostları ve sevenlerinin kaleme aldığı çeşitli yazılardan oluşuyor. Rasim Özdenören, Mürsel Sönmez, efendim Mehmet Lütfi Arslan ve Emre Topoğlu bu kıymetli isimlerden bazıları. Yayınlanan bu kitabın Asım Gültekin'in henüz yayınlanmamış birçok yazısının da kitaplaşması noktasında bir öncülük etmesi umudunu taşıyoruz diyor Esat Mücahit Eskimez kardeşimiz bu kitapla alakalı efendim bu yazıyı kaleme alırken. Biz de tekrar Asım Gültekin'i sevgili dinleyenler rahmetle ve minnetle anıyoruz. Genç kardeşlerimizin de onu biraz daha yakından tanımaları gerektiğini ifade etmek istiyoruz sevgili dinleyenler. Evet kıymetli dostlar, programımızın bu dakikalarında iki tane güzel kitaba temas edeceğiz ve programımızı da bu iki güzel kitapla bitirmeye çalışacağız inşallah. Sedat Bornovalı imzasını taşıyan iki tane güzel kitap. Birincisi Ayasofya ismini taşıyor. Bir diğeri ise Boğaziçi Tarih Atlası ismini taşıyor. Sedat Bornovalı son yıllarda iki tane güzel kitap kaleme aldı. Bunlardan Boğaziçi'nin Tarih Atlası 2018 Ağustos'unda çıkar çıkmaz hemen okuyucular nazarında güzel bir karşılığı buldu. Zamane seyyahı ve rehberi olan Sedat Bornovalı, Piri Evliya Çelebi'nin meşhur rüyasında seyahat ya Resulullah dediği Ahi Çelebi cami önünden Boğaziçi'nin Tarih Atlası'nın güzergahını başlatıyor. Kitap okunmaya başlanıldığında sanki bir turda kaptanın iskeleden vapurunu hareket ettirmesi ve devamında eline mikrofonu alan rehberin anlatıma başlaması üslubunun yakalanmış olması ve sürükleyici bir şekilde sizi İstanbul'un Boğaziçi'nin tarihine çekmesi dikkatimizi çekiyor. Galata ve devamındaki semtlerde tarihi mirasın anlatımını fotoğraflarla yapmasının yanında kitabın en çok beğenilen tarafı modern hayata da dokunmuş olması ve modern mimariyi, İstanbul'un yeni halini de kendisine konu edinmiş olması. Birçok rehber kitabın göz ardı ettiği bir mesele Bornovalı tarafından İstanbul'dan uzak tutulmamış ve mevzunun tam ortasından bahsedilmiştir. Bakalım şöyle sevgili dinleyenler nelerden daha başka bahsediyor bu kitabın içerisinde. Evvela Rumeli sahilleri, yalılarından meşhur mekanlarına, çiçeklerine, ağaçlarına kadar işlenip akabinde Rumeli kavağından karşıya geçerek Anadolu yakasını adım adım işlemeye başlıyor. Boğaziçi Tarih Atlası, Sedat Bornovalı'nın bu kitabı. Karadeniz'i gördükten sonra Anadolu sahillerinde Arkasında koruları ile irtibatları kesilmiş olsa da kendilerine yalı hususiyeti katmaya devam eden Lebi Derya'daki inci tanelerinden büyük bir özenle bahsediyor. Zengin görsellerin sizi boğaz içindeki akıntıların yardımıyla sürükleyeceği yolculuk Kız Kulesi'nde sona eriyor. Boğaziçi'nin tarih atlasının artılarından en önemlisi de bu vakte kadar yurt dışı veya özel arşivlerde saklı kalmış belge, fotoğraf veya gravürlere ulaşarak bunları kitabında kullanmış olması. Hiç yayınlanmamış birçok görseli ve belgeyi ilk olarak bu kitap vesilesiyle okuyucu görmüş, öğrenmiş olacak. Anlatılan eserlerin mimarilerine detaylı bir şekilde değinilmiş olması bu kitabın ayrı bir farklılık arz eden özelliği olmuş oluyor. Bir diğer kitap sevgili dinleyenler, Sedat Bornovalı'nın yine İstanbul'la alakalı bir diğer kitabı, Tarihin En Uzun Şiiri Ayasofya ismini verdiği eserinin ki basım tarihinden 3 ay sonra Ayasofya açılmış oluyor ki geçtiğimiz yıl bu kitap basılmış. Sedat Bornovalı Ayasofya Camii ile 40 yıllık münasebetlerinde erişmiş oldukları samimiyetin ve sırdaşlığın perdelerini okuyucuya rahatlıkla anlatıyor. Bu eserinin de Boğaziçi'nin Tarih Atlası kitabında olduğu gibi bugüne kadar hiç kullanılmamış görsellere ulaşıp kitabında yer vermiş olması ile Ayasofya kitapları içerisinde çok seçkin bir konuma yükseldiğini de ifade edebiliriz. Ayasofya Camii ile vuslatlarının tamamlandığını düşünen kişilere mesuliyetlerin en büyüğünün yeni başladığını söylemek gerek. Üstlenilecek olan mesuliyetlerin başında da Ayasofya Mabedi'ni tanıyıp tanıtmak gerekir. İşte Sedat Bornovalı'nın Tarihin En Uzun Şiiri isimli Ayasofya isimli kitabı da aslında Ayasofya ile vuslatı yaşayan bizim neslimizin bundan sonra çok daha sorumluluklar bizi beklediğini, Ayasofya ile alakalı çok daha görevler bizi beklediğini de ifade etmek lazım bu saatten sonra sevgili dinleyenlerimiz. İki tane kitabı da böylelikle sizlere aktarmış olduk sevgili dostlar. Dolayısıyla programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken şöyle kısa bir özetlemiş olalım. Programımızı bir şiir kitabıyla Aşina Kitap'tan çıkan Halit Yasir Özoğlu'nun Aşkın Alın Teri isimli kitabıyla başlattık. Arkasından yine Aşina'dan Uçtun Yine Deli Gönül rahmetli Asım Gültekin'i anlatan onunla alakalı yazılmış bir derleme kitabı sizlere takdim ettik. Ve ikinci bölümde ise Sedat Bornovalı'nın Tarihin En Uzun Şiiri Ayasofya ve Boğaziçi'nin Atlası, Tarihi Atlası isimli iki tane tarihle alakalı kitabı da sizlere takdim etmiş olduk sevgili dinleyenler. Umarız faydalı olmuştur. Önümüzdeki hafta yine cumartesi günü aynı saatte biz burada olacağız inşallah. Ve siz kitap dostlarını, kıymetli dostlarımızı da bekliyor olacağız sevgili dinleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz efendim.